Ayrım 12, İnfaz, David Baldacci, sayfa 140, 19. bölüm. Hapishaneden çıktıktan sonra doğrudan Regina Montgomery'nin, kocasının dediği gibi 20 dakika uzaklıktaki evinin yolunu tuttular. Gökyüzü yağmur yağacak gibi kararmıştı. Sıcaklık iyice düşmüştü. Alabama'nın bu yöresinde sık görülmese de kar bile yağabilirdi. Arabayı Bogart kullanıyor, Decker yanında oturuyordu. Davenport arka koltukta tabletine notlar alıyordu. Milligan da hemen onun yanında aynı şeyi yapmakla meşguldü. Davenport'un solunda oturmaklı olan Jameson, ürkütücü bir adamdı dedi. Bogart neyse en azından insanların onun hakkında endişe etmesine gerek kalmayacak dedi. Jameson ona bu işleri yaptıran başından aldığı yara mıydı diye sordu. Bogart bilmiyorum diye karşılık verdi. Kanun karşısında bunun bir önemi yokmuş anlaşılan. Jameson şüpheli bir tavırla öyle galiba dedi. Bogart dikiz aynasından bakarak Lisa adam hakkındaki fikrin nedir diye sordu. Davenport başını tabletten kaldırdı. Fikrim adamın doğruyu söylediği yönünde. Çok kurnaz olduğu kesin ama samimi bir pişmanlık da duyuyor. Travma sonrası stres bozukluğundan muzdaripse ve başındaki o yara beyninin kritik bölgelerini etkilemişse daha sonra yaptıklarının bir anlamı olabilir. Davenport Decker'ın pencereden dışarıya baktığını ve söylediklerini dinlemediğini fark etti. Amos sen ne düşünüyorsun diye sordu. Decker bir şey söylemeyince öne doğru uzanıp omzuna dokundu. Decker bir an irkilip ona doğru döndü. Davenport özür dilerim dedi. Montgomery hakkında ne düşündüğünü sormuştum. Regina Montgomery hakkındaki düşüncelerimiz daha önemli bence. Davenport neden diye sorarken aklı karışmış gibiydi. Hatırlıyorum Montgomery'nin ailesi olup olmadığını öğrenmemiz gerektiğini söylemiştin. Evet, sorularımıza cevap alabileceğimizi umuyorum. Regina Montgomery bir çivi daha çakılsa çökecekmiş gibi görünen çift katlı eski sıra evlerden birinde yaşıyordu. Evin önüne park ettiler. Bir tutam çimenin bile olmadığı ön bahçede suni deriden koltukları yırtılmış krem rengi eski bir Buick duruyordu. Her yer çürümüş gibiydi. Uzaklardan yük treninin düdüğünün sesini duydular. Ön kapıya yürürlerken yağmur çiselemeye başladı. Kapıda piramit şeklinde bir cam, camda göz hizasında bir çatlak vardı. Bogart kapıyı tıklattı. Davenport, yan ev terk edilmiş gibi görünüyor dedi. Bogart buradaki evlerin yarısı terk edilmiş dedi. Yaklaşan ayak sesleri duydular, hemen ardından kapı açıldı. Regina Montgomery orta boylu, zayıf, kahverengi saçlarına bolca ak düşmüş bir kadındı. Üstünde rengi atmış bir kot pantolon, bel hizasına gelen lekeli bir sweatshirt, ayağında ise babetler vardı. Kendilerini tanıttılar, Regina ekibi içeriye aldı. Ön oda ucuz ve hurdası çıkmış birkaç mobilyanın bulunduğu küçük bir yerdi. Regina onları mutfağa aldı, birkaç kutu ve kağıt yığınını ortadan kaldırarak mutfağın ortasında duran masanın etrafına oturmalarını işaret etti. Sadece 4 iskemle olduğundan Milligan ve Davenport ayakta kaldılar. Regina bakışlarını eve girmeden önce FBI kimliğini göstermiş olan Bogart'ın üstünde sabitlemeden önce hepsini gergin bir ifadeyle tek tek inceledi. Lafı hiç dolandırmadan... ''Benden ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sadece birkaç soru soracağız. Biraz önce kocanızla konuştuk.'' ''Bilginiz olsun diye söylüyorum. Kocamdan her ne kadar boşanmamış olsam da uzun zamandır ayrı yaşıyoruz. Yıllardır hapiste o.''
''Ama yasal olarak hala kocanız değil mi?''
''Evet. Kocanızın Roy ve Lucinda Mars'ı öldürmüş olabileceğini ne zaman öğrendiniz?''
Regina arkasına yaslanıp düşünüyormuş gibi yaptı.
Çakı ziyaret etmek için hapishaneye gittiğimde.
Gününü hatırlıyor musunuz?
Hayır, tam olarak değil. Her hafta ziyaretine giderim çünkü. Durun, bir düşüneyim.
Masadan sigara paketini alıp bir sigara yaktı. Dumanı burun deliklerinden salarak bir süre sessiz kaldıktan sonra,
bir iki ay kadar önce olabilir. Belki. Tam olarak emin değilim dedi. Bogart duyduğunuzda şaşırdınız mı diye sordu.
Neyi duydum da? İnsanları öldürdüğünü mü?
Kahretsin, hayır. Şiddete başvuran biri olduğunu biliyordum. Daha önce de cinayet işlemişti. Bu yüzden ona ölüm cezası verdiler zaten. Alabamalı bir eyalet polisini öldürdü. Bu suçun cezası şaşmaz. Her zaman ölümdür.
Bogart kadını konuşmaya teşvik etmek için, kocanız emin olmak adına sizden Marsların cinayet olayını internetten araştırmanızı istediğini söyledi, doğru mu dedi.
Evet, o iş için kütüphaneye gittim. Bende bilgisayar yok. Mars ailesinin fotoğraflarının ve olayla ilgili bazı bilgilerin çıktısını alıp ona götürdüm. Chuck hemen tanıdı onları.
Durumu yetkililere bildirmesini siz mi önerdiniz ona?
Kadın başını iki yana salladı. Bu Chuck'ın fikriydi ama ben de en doğru hareketin bu olduğunu düşündüm. Yani Chuck yaptığını az da olsa bu yolla telafi edebilirdi.
Decker etrafına bakınırken zihni gördüğü her şeyin enstantane fotoğrafını çekiyordu. Kocanızın infazının ardından neler yapmayı planlıyorsunuz? Regina umurdandı.
Herhangi bir planım yok. Burada yaşıyor, kirayı zar zor ödüyorum. Markette çalışıyorum. Yolun aşağısındaki McDonald's'ta da ikinci bir işim var.
Decker, oğlunuz sizinle birlikte mi yaşıyor diye sordu. Kadın başıyla onayladı.
Toby iyi bir çocuktur. İleride onun için her şey daha da iyi olacak.
Babası iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.
Regina, evet öyle dedi.
O babasını ziyarete gitmiyor mu?
Regina sinirli bir ifadeyle baktı. Hayır, neden gitsin ki?
Jameson, bunca zamandır kocanızın yanından ayrılmamış, ona destek vermiş olmanız takdir edilecek bir şey dedi.
Birlikte iyi zamanlarımız oldu, az da olsa. Ve o, Tommy'nin babası sonuçta. Ve ben tüm bunlar için devleti suçluyorum. Chuck ülkesi için savaştı, kafasından bir parça koptu. Peki onlar Chuck için ne yaptılar? Hiçbir şey. Bana sorarsanız esas suç bu.
Davenport, bu konuda sizinle aynı fikirde olacak çok sayıda insan bulabilirsiniz dedi. Bogart, bize söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı diye sordu.
Hayır, yok. Regina saatine baktı. Zaten işe gitmem gerek. Vardiyam 20 dakika sonra başlıyor.
Regina ekibi kapıya kadar geçirdi. Sonra arkalarından sıkıca kapattı. Bogart Decker'a baktı. Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
Şimdi Howling Cougars'ı görmeye gidiyoruz.
Decker'ın yerini telefonuyla buldu. Liseye yaklaşırlarken yağmur şiddetini arttırmıştı. Bogart, burada ne işimiz var diye sordu.
Howling Cougars demiştin değil mi dedi Davenport.
Decker başıyla onayladı. Regina Montgomery'nin evindeki fotoğraf, oğlunun üstünde Howling Cougars forması vardı.
James'ı, tamam, çocukla konuşmak istiyorsun ama babasını bir kere bile görmeye gitmemiş ki dedi.
Çocukla babası hakkında konuşmayacağım.
Bogart arabayı misafir otoparkına bıraktı. Hep birlikte okulun idari bölümüne yürüdüler. Birkaç dakika sonra müdür yardımcısıyla birlikte spor salonuna giden koridordaydılar. Koridorda yürürlerken müdür yardımcısı, Tommy'nin dersi bugünlük bitti dedi ama takım salonda çalışıyor.
Bogart, iyi de futbol sezonu bitmedi mi diye sordu.
Adam gülümsedi. Burası Alabama. Futbol sezonu burada asla bitmez. Bu yıl lig şampiyonluğunu kazandık. Çocuklar yeni sezonda bu başarıyı tekrarlamak istiyor ve ekstra çalışmalar yapıyorlar.
Müdür yardımcısı takım antrenörüyle konuştuktan sonra yanlarından ayrıldı. Antrenör bir dakika sonra yanında Tommy ile birlikte ekibin yanına geldi. Tommy babasından daha uzun boyluydu. Geniş omuzları, güçlü kol ve bacaklarıyla yakışıklı bir çocuktu. Ekibi pek de dostça olmayan bir ifadeyle süzdü.
Antrenör, buraya babam için geldiğinizi söyledi.
Bogart, evet dedi.
Onunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü onu tanımıyorum. Hiçbir zaman yanımda değildi. İnfazı gerçekleştiğinde mutlu olacağım. Böylece hayatımdan sonsuza dek çıkmış olacak.
Decker saha dizilişi antrenmanı yapan diğer oyunculara baktı. ''Hangi pozisyonda oynuyorsun?'' diye sordu Decker. Tommy başını kaldırıp ona baktı.
''Neden? Futboldan anlar mısın ki?''
''Biraz. Savunma veya hücum hattı için fiziğin yeterli değil. Savunma hattının hemen gerisi içinde.
Ama kolların ve bacakların uzun, baldırların kuvvetli, kalçaların sağlam, parmakların nasırlı. Topu uzun süre elinde tutuyorsun ve hücum hattının ilerisine koşuyorsun. Ya savunma hattının ya da hücum hattının en gerisinde oynuyorsun veya kanatlarda top tutucususun.
Tommy şimdi ona farklı bir gözle bakıyordu.
Belli futbol oynamışsın. Hücum hattının gerisinde görev yapıyorum.
Jameson Dicker önce Ohio State'te sonra da Cleveland Browns'ta futbol oynadı dedi gururla.
Tommy'nin ağzı açık kaldı. Vay be, gerçekten mi?
Dicker en iyi hücum setin nedir diye sordu.
O sete fişek adını verdik. Diğer oyuncular orta saha ile sol ve sağ savunma arasındaki boşluğa dağılıp doğrudan savunma oyuncusunun üstüne giderken ben sol kanatta bekliyorum ve top bana atılıyor. Sol ve sağ savunma oyuncusuyla topu taşıyan rakibi durduran oyuncu arasındaki boşluğa dalıyor, sonra aldatma hareketiyle rakibi devre dışı bırakıyor, kanat oyuncusuna kısa pas atma fırsatı yaratıp savunma oyuncusuna ekarte etmesini sağladıktan sonra köşeye depar atıyorum. Böylece savunma hattı gerisindeki oyuncu rakibi durduruncaya dek en az 10 metrelik bir koşu yapmış oluyorum. Üçüncü sahaya koştuğunuzda bir engel olmadığından uzun bir mesafe kaydedebiliyoruz. Destek veren oyuncunun alan savunması ile birlikte topu en müsait yere atıyoruz.
Davenport şaşkına dönmüş halde tek bir kelimesini bile anlamadım dedi.
Kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaksa ben de dedi Bogart.
Dicker saha içinde dizilmekte olan diğer oyunculara şöyle bir baktı.
Demek görevi savunma oyuncusuna ekarte etmek olan kanat oyuncusuna alan açıyorsun öyle mi dedi.
Tommy evet dedi bir anlamda fazladan savunma görevi yapıyorum.
Dicker doğru ama kanat oyuncusu bu durumdan gerektiği gibi yararlanamıyor demektir dedi.
Tommy'ye baktı tekrar. Peki antrenörüne aldatma hareketi yaparak savunma oyuncusunun pozisyonunu kaybettirmeye gerek olmadığını söyle. Aniden koşmaya başlamak iç taraftaki çizgi oyuncusunu zaten etkisiz hale getirecek. O yüzden zaman kaybetmeye gerek yok. Ve sen sol ve sağ savunma oyuncusuyla topu taşıyan rakibi durduran oyuncu arasındaki alanı hızla kat etmek istiyorsun değil mi? Sol kanat oyuncusunu yere serdiğinde orta saha oyuncusu da savunma oyuncusunu ekarte edecek. Bu da kanat oyuncusunun serbest kalmasını sağlayacak. Böylece sen onun ensesinde olacaksın. Hattın en gerisindeki rakibine omzuyla dalıp oyun yapmaya çalışacak. Sense içeriye dalmak üzere ileri atılırken o rakibini saha dışına itmeye zorlayacak. Köşe oyuncusu o sırada alan savunmasındaysa muhtemelen topun fırlatılmasıyla birlikte dış alana hamle yapacak. O sırada sen topu alırken takım arkadaşın engelleyeceği için onu dert etmene gerek kalmayacak. Bacakların yeterince hızlıysa 10 metreden fazla bir alanı koşmuş olacaksın. Hatta yeterince hızlıysan diğer savunma oyuncularının seni durdurma girişimlerini de boşa çıkarıp alanın sonuna kadar gelirsin. Tommy'nin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi.
Vay be, teşekkürler.
Bir şey değil, burs için hiç teklif aldın mı?
Birinci sınıftan biri alıyorum. Gelecek sene son sınıfa geçeceğim. Şimdiye kadar 3 teklif aldım.
Harika, aferin sana. Bak biraz önce annenle konuştuk. Gelecekte neler yapmayı düşündüğünden filan. Yani babandan sonra.
Dicker sesinin canlılığını yitirmesine izin verip beklenti dolu bir ifadeyle Tommy'ye baktı.
Evet,
sen de bir yıl sonra üniversiteye başlayacaksın. Umarım annen kıt kanaat de olsa geçinmeyi başarır.
Oho, annem idare eder, o kadar parayla falan.
Bogart tam bir şey diyecekti ki Dicker daha önce davrandı. Tabii şu para. Annen tam o konudan bahsedecekti ki, işe gitmesi gerektiği için konuşmamız yarım kaldı.
Evet, çok para. Bundan sonrasını idare etmesine yetecek kadar.
O da öyle demişti zaten. O paranın nereden geldiğini biliyor musun?
Sigortadan. Benim rezil babamın hayat sigortası varmış. Artık gerisini siz düşünün.
Bogart infaz edilme durumuna rağmen sigorta tazminatı ödeyecekmiş öyle mi diye sordu.
Evet yani annem öyle söyledi.
Demek çok para dedi Dicker. Ne kadar olduğunu biliyor musun?
Tam olarak bilmiyorum ama annem ben liseyi bitirdikten sonra buradan taşınacağını söyledi. Hangi üniversiteye gidersem oraya yerleşecekmiş. Bir ev satın alacak ve çalışması gerekmeyecek.
duraladı. Yani annem hep benim yanımda oldu. Birçok çocuk üniversitedeyken annelerinin yakınlarda olmasını istemez. Ama onun için zor bir dönem. Yani o ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum derken biraz utanmış görünüyordu. Decker çok iyi anlıyorum dedi. Futbol hayatında başarılar dilerim. Parmağıyla hafifçe şakağına vurdu. Ve asla başını öne eğme. Buna değmez. Tommy'yi orada bırakıp arabaya yürüdüler. Davenport, Decker nereden biliyordun diye sordu. Neyi? Regina Montgomery'nin paraya konacağını. Tommy bana söyleyene dek bilmiyordum ama şüphelenmiştim. Bogart iyi de nereden şüphelendin diye sordu. Çünkü ölülerin paraya ihtiyacı olmaz. 20. Bölüm. Charles Montgomery bugün Alabama'da mahkemeye çıkarıldı ve hakime anne ve babanı öldürdüğüne dair uzun bir konuşma yaptı. Decker oturmuş hastanenin hemen yanındaki rehabilitasyon merkezinde bir haftasını tamamlamakta olan Melvin Mars'a bakarken parmaklarıyla iskemlenin kolunda tempo tutuyordu. Mars oldukça normal görünüyordu. Vücudundaki şişlikler inmiş, ağrıları dinmişti. Doktorlar sağlam raporu vermişlerdi. Ertesi gün taburcu olacaktı. Mars kaldırdığı ağırlıkları yere bırakarak yüzünü kuruladı. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Daha önceki sözlerinin doğru olduğuna dair yeminli ve resmi ifade vermiş oluyor. İfadesi anne ve babanın öldürülmesi olayıyla alakalı özel detayları da kapsıyor. Ve mahkeme ifadeyi kabul etti, öyle mi? Decker başıyla onayladı. Buraya tek başına gelmiş, Mars'la baş başa zaman geçirmek istemişti. Şimdi ne olacak peki? Decker ifade buraya vakanı inceleme yetkisine sahip Texas mahkemesine gönderildi. Mahkeme ifadeyi inceleyip bir karar verecek dedi. Peki ya hakkımda dava açan insanlar, onlara ne olacak? Onlar emekli oldu ama her şey devletin avukatlarının bilgisi dahilinde. Yani onlar da her şeyi kendi açılarından değerlendiriyorlar. Montgomery'nin ifadesine itibar ederek sana destek olmaya karar verirlerse mahkemenin seni serbest bırakmaktan başka bir seçeneği olacağını sanmıyorum. Hem de olabildiğince çabuk. Mars elindeki havluyla boynunu kurularken tişörtünün altındaki kasları gerildi. Gelip Decker'ın karşısına oturdu. Bu sürecin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsun?
Çok değil.
Mars alçak sesle nasıl biriydi diye sordu.
Kim? Montgomery mi?
Mars bakışlarını yere yöneltmiş halde başıyla onayladı. Hapishanede sıkça gördüğün tiplerden. Yani insanların canını yakmak için fırsat kollayan, kendi hayatının içine etmiş biri, öyle mi?
Vietnam gazisiymiş. Orada yaşadığı bazı olaylar yüzünden sürekli baş ağrısı çekmeye başlamış. Bir noktadan sonra acılara dayanamaz hale gelmiş. Gaziler Birliği yardım etmediği için suça bulaşmaya ve bu yolla uyuşturucu temin etmeye başlamış.
İyi de annemle babamı neden öldürmüş?
Buna gerçekten duymak istiyor musun?
Mars başını kaldırıp şöyle bir baktı. Anlat.
Yanlış yer, yanlış zaman. Montgomery babanın çalıştığı dükkana girip bazı eşyalarını rehine bırakmak istemiş. Dediğine göre baban o eşyaları kabul etmemiş ve onu dükkandan kovmuş. Montgomery bunun üzerine öfkelenmiş, babanı eve kadar takip edip ondan para istemiş. Ama baban dükkanda sadece bir çalışan olduğunu, dükkan sahibinin parayı her akşam bankaya yatırdığını söylemiş. O da odanda bulduğu çiftliği alıp annenle babanı öldürmüş. Garajdaki benzinle de evi yakmış.
Mars dikkatle yere bakıyordu. Ona inanıyor musun?
Montgomery sadece o olayı yaşayan birinin bilebileceği detayları biliyordu.
Mars başını kaldırdı. Peki sen onun yaptığına inanıyor musun?
Decker hiçbir şey söylemedi.
Demek inanmıyorsun.
Neye inandığım önemli değil. Önemli olan gerçeğin ne olduğu.
Mars sinirli bir şekilde sorduğum soruya cevap değil bu dedi. Decker, neden her şeyi böyle zorlaştırmak zorundasın sen?
Melvin, benim işim gerçeği bulmak. Seninle tanıştığımız ilk günde söyledim. Şu an kimseye inanmıyorum.
Bana da mı?
Decker, seninle birlikte hareket ediyorum. Bu şekilde gerçeğe varacağım. Normalde varacağımdan daha çabuk hem de dedikten sonra muhtemelen senin bu kadar cana yakın biri olmandan ötürü diye ekledi.
Mars güldü. Espri yeteneğin olduğunu bilmiyordu.
Yok zaten, senden bulaştı herhalde.
Peki mahkeme kararını verene dek nerede bekleyeceğim?
FBI tarafından belirlenmiş güvenli bir evde, Austin'de.
Texas Üniversitesi'nde oynadığım zamandan beri Austin'e hiç gitmedim.
Tahmin edebiliyorum. Decker duraldı. Sana bir sorum var.
Peki sor bakalım.
Annenin otopsi raporunun tamamını okudum. Mars Decker'a ihtiyatlı bir tavırla bakarken kas katı kesildi.
Ne oldu peki? Garip bir şey mi gördün?
Adli tabibin annenin ölümcül beyin kanseri olduğu sonucuna vardığını gördüm.
Mars neredeyse tabureden aşağıya düşüyordu. Bir elini yana dayayıp dengesini bulmayı ve doğrulmayı başardı.
Verdiğin tepkiden bundan haberin olmadığını anlıyorum.
Mars saçmalığın daniskası diye haykırdı.
Rapora göre öyle değil. Tümörün birkaç görüntüsü de vardı. Onları sana göstermeyeceğim. Çünkü çifteyle vurulmasının ardından yüzü darmadağın olmuştu. Kanser dördüncü evredeymiş. Yani kurtuluşu yokmuş. Ted Kennedy böyle ölmüştü.
Mars irileşmiş gözlerini yere çevirmiş. Duyduklarına bir türlü inanmıyordu.
Annem bana hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Hasta olduğuna dair belirtiler göstermiş miydi?
Mars havluyu yüzüne bastırıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 152.